Ayrım 17. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 156. Hava dışarıda durulamayacak kadar soğuduğu için avluya çıkan dar aralığa, çay ocağının yanına yerleştiler. Burası lobi kadar sıcak olmuyor ama ocağın buharı sayesinde idare edecek kadar ısınıyor. Ayaklarını duvara dayayıp kaykılarak oturuyorlar. Madenci ayaklarını duvara koymaya çekiniyor ama Mürşit. Rahat ol diyor. Beyaz badanının üstünde. Ayak izlerinin çıkmasını aldırmıyor. Küçük sehpada rakıları ve madencinin mutat kebabı duruyor. Aralığın lobiye açıldığı yerden gelip geçen otel müşterilerini görüyorlar. Dertlerinden sıyrılıp gürültülü bir neşeyle tavla oynamalarını, başlarındaki belaları bitirecek bir ilaçmış gibi iştahla çay içmelerini, gülüşmelerini seyrediyorlar. İkisi de bu adamların dertlerine bu kadar kolayca girip çıkmalarına hayret ediyor. Sanki iki adım ötemizde, bize, milyonlarca ışık yılı uzakta, başka bir dünya dönüyor diyor madenci. O dünyaya bu adamlara ait, biz değiliz. Mürşit ikisini rüzgara kapılmış, toprağından uzağa düşen iki tohuma benzetiyor. Yahut kuşun biri, daha sonra yemek üzere gagasında sakladı bizi diyor. Ama uçarken yanlış iklimde yere düşürdü, ondan böyle aydıksıyız. Gece konuşmalarının özü bu. Bunca kalabalık dünyada, İki ayrıksı olmak ikisine de acı bir tat veriyor. Kibar borçları getirip yıkıyor oluyor bu sırada. Ya da çay koyuyor, tost yapıyor. Topladığı paraları duvara astığı kapaklı küçük bir tahta kutuda biriktiriyor. Gece, işi bittikten sonra kağıt paraları eliyle düzlüyor. Bozukluklarla birlikte cebine koyuyor. Yatmaya gidiyor. Otel kendini döndüremez hale geldiğinden beri Kibar'ın geliri bu. Pek fena sayılmaz. Zaten harcayacak neresi var ki? Ara sıra yokladığı yaşlı bir anası vardı köyde. Eli kolu dolu giderdi. Harçlık bırakırdı. Ama 7-8 sene önce öldüğünden beri köye gittiği yok. 6 kardeşinin 6'sı da kendi dertleriyle meşgul. Arayanı soranı kalmadı. Mürşit acaba, o da kamer amca gibi aslen kamar mı diye düşünmeden edemiyor. Bu şehre dair bildiği hiçbir şeye güvenmiyor artık. Kibar onlara kulak veriyor bazen. Hiç öyle dinlemiyormuş gibi yapmıyor. Elindeki işi bırakıyor, omzunu duvara yaslıyor, gözlerini dikip lafa karışmadan dinliyor. Bazen saygıya benzeyen bir ifade oluyor yüzünde. Çoğu zaman hiçbir şey anlamıyor oluşun acıklı boşluğu. Müşteriler seslenince çay tepsisini yükleniyor. Dibinde yaşayanları sırtını dönmüş, bu gaddar dünyada her şeye rağmen iştahla var olmak isteyenlere gidiyor. Rakının başına daha yeni oturmuşlardı. Kibar tuhaf, ürkmüş bir halle yaklaştı. Biri geldi dedi, o da istiyor. Mürşit varlığını her zaman koyu bir leke olarak yanı başında hissettiği Kibar'ı başından sağmak istedi. Alkolden buğulanmış gözlerle baktı. Rahat bırak bizi Kibar dedi içinden. Rakı içiyoruz, görmüyor musun? Biz güneşsiz günlerin bütün ağırlığını sırf bunun için katlanıyoruz. Gece olsun, alkolün buharı dünyayla aramızdaki uçuruma da olsun diye. Bana niye söylüyorsun? Dedi. Bir sürü boş ada var. Ver birini. Ama adamın gözleri beyaz dedi Kibar. Nasıl beyaz? Beyaz işte, içinde siyahı yok. Madenci, kör mü yani dedi. Kibar başını salladı, Mürşit'e döndü. Suratına bakamıyorum, gel sen konuş. Kibar bir tür gönüllü köle. Ama kolayca baştan savulamıyor. Varlığı doğal bir ağırlık. Taş gibi, kaya gibi. Buranın kıraç doğasının bir parçası. Kendiliğinden kaybolmuyor. İlle kaldırıp bir yere koymak. Getirdiği sorunu çözmek gerekiyor. Çözülmezse gitmek bilmiyor. Varlığının ağırlığı artıyor. Mürşit mecburen kalktı. Bankoya geçti. Gerçekten kör bir adamdı gelen. 40-45 yaşlarında. Küçük valizini yere koymuş. Elinde katlanır bir beyaz baston. Uzun, pahalı bir palto giymişti. Kasketliydi. Atkısını çenesine kadar sarmıştı. Mürşit önce bir şey hissetmedi. Buraya yakışan herhangi bir müşteri işte. Kör, çolak, topal, sağır, dilsiz, kötürüm, kambur, hatta deli. Fark etmiyor. Ama adamın gözlerini görünce sarsıldı. Beyaz sivri taş imgesi yine zihnine hücum etti. Körün gözleri Kibar'ın ürktüğü kadar vardı. Bembeyaz bir boşluktu. Renkli olması gereken yerde sadece belli belirsiz bir beyaz leke. Hatta leke bile değil, bir gölge seçiliyordu. Gözler, ruhun dünyaya girip çıktığı yer. Dayanması gerektiğini düşündü. Madem ki hatırladı her şeyi, ölene kadar azap çekecek, hayatın ona her an o vahşet gecesini hatırlatmasına boyun eğecek. Gözlerini körün gözlerinden kaçırdı. Adamın ağzına baktı. Pembemsi etli dudaklarının kıpırdanışına. Kör, mürşidin varlığını hissetti. Boşluğa elini uzattı. Kusura bakmayın, karşınıza böyle çıkmak istemezdim. Ama gözlüğümün sapı kırıldı yolda. Gözümde durmuyor. Yanında belediyede çalışan bir genç dikiliyordu. Eli her an körün kolunu tutmaya hazırdı. Mürşidin tanıdığı biriydi. Babası, kadidi çıkmış bir adamcağız. Arada bir gelir, kağıt oynar, iki çay içip gider ama adını hatırlayamadı. Adları çoktandır hatırlayamıyor. Bir gün kendi adını da unutacak. Böylece ona fikirsiz ve bencil muamelesi yapmaktan vazgeçecekler. Bunak muamelesi yapacaklar. Sabırla ölmesini bekleyecekler. Bir sessizlik oldu. Kör berrak sesiyle boşluğu doldurdu. Görme Engelliler Derneği'nin bir şubesini açmak için belediye başkanıyla görüşmeye gelmiş. Başkan da başkentte bakanlığın düzenlediği bir konferansta tanışmışlar. Başkent mi diye düşündü Mürşit. Buraya ne kadar uzak bir kelime. Başkent, belediye ve başkan kelimeleri yan yana gelince dünya soyutluğunu kaybediyor. Oysa unutulduğu dağların arasında nefesini tutmuş. Toprağından çıkarılacak altını bekleyen bu şehir, akıllı telefonların bütün haritalarında bir dokunuşta görülebilecek kadar gerçek bir yer olamaz. Başkanla birlikte bu şehirdeki körler için proje hazırlıyorlarmış. Bir kültür ve dayanışma merkezi kuracaklarmış. Bilil alfabesi okumayı öğreteceklermiş. Sesli kitap dağıtacaklarmış. İyi de burada kör yok ki dedi Mürşit. Olmaz olur mu? Bu şehirde kaç körün yaşadığını bilseniz şaşarsınız. Benim bildiğim bir kör Celalettin vardı. Caminin önünde dilenirdi. O da geçenlerde öldü. Başka da rastlamadım. Sokağa çıkmıyorlar, görmüyorsunuz. Kör nazikti. Sesi güzeldi. Mürşit beyaz sivri taş imgesini aklından kovmayı başarmıştı. Aklını sadece dudaklarına baktığı körün canlılığına vermişti. Güzel şarkı söylüyordur diye düşündü. Fakültede okurken İstanbul'da gördüğü körleri hatırladı. Biri yurdun sokağında org çalıp hep aynı şarkıyı söylerdi. Huysuz ve tatlı kadın. Biri vapurda çorap satardı. Kör olduğu için özür dilerdi. Kanepe diyemezdi. Kanife derdi. Kanife aralarına giremiyorum, özür dilerim. Birinin boynunda bir yazı asılıydı. Aynada yüzümü görmedim. Hamal kör olmuştu. Sadece kör olmamıştı, ölmüştü. Ölünce kör olmasının bir önemi kalmamıştı. Hamalı unutmak isteyerek karşısında cıvıl cıvıl konuşan körü inceledi. Kılık kıyafetine bakılırsa varlıklı bir kördü bu. Körler sınıfının yöneticilerinden. Eğitimli olduğu belliydi. Öznesi yüklemi, yerli yerinde konuşuyordu. Cümlelerini yarım bırakmıyordu. Mutlaka tamamlıyordu. Oysa bu şehirde cümleler tamamlanmaz. Gerek yoktur. Buralılar al demeden altını anlarlar. Yeni bir şeyleri de yok ki konuşacak. Cümleleri tamamlamaya ihtiyaç duyulsun. Ancak tuzlu kaya konaklarında oturanların az buçuk kelimeleri var. Onlar varlıklı. Şehrin incecik kaymağını onlar yiyor. Körün konuşmayı sevdiği belliydi. Konuşarak bir şeylere tutunuyor gibiydi. Aslında bir hafta kadar önce oğlunun internetten bulduğu başka bir otelde yer ayırtmış. Oğlu görüyormuş bu arada. Teknik üniversitede okuyormuş. Gemi mühendisliğinde. Oysa karısı da kendisi de doğuştan körlermiş. Oğulları da kör doğacak diye çok korkmuşlar ama çok şükür görüyormuş. Çağla yeşiliymiş gözleri. Herkes oğlunun gözlerinin çok güzel olduğunu söylüyormuş. Çağla yeşili güzel bir çift göz. Nasıl olur? Görebilmeyi çok istermiş. Oteli internetten bulmuşlar ama rezervasyon yapamamışlar. Site çalışmıyormuş. Kör sitedeki numaraya telefon etmiş. Odası birinci katta olsun diye de. Önemli rica etmiş. Bilmediği merdivenler tehlikeli olabilirmiş. Ama bu akşam bir gelmiş ki, rezervasyonu unuttukları gibi, boş odaları da yok, her yer dolu. Çok ayıp etmişler, bilseymiş tedbir alırmış. Başkanı aramış ama seyahatteymiş başkan. Yarın sabah dönecekmiş. Yardımcısını aratacağını söylemiş. Yardımcısı aramış ama pek ilgilenememiş. Yanına bu arkadaşı vermiş sadece. O da sağ olsun, buraya getirmiş işte. Mürşit Beyazıt'ın boş odası olmamasına şaşırdı. Kim gelir ki buraya? Hele de bu karda kışta. Belediyede çalışan genç, sinemacılar gelmiş abi deyince hatırladı. Doğru ya, gördüm dedi içinden. Kör'ün telefonu çaldı o sırada. Açtı. Berrak, ezgili bir sesle konuşmaya başladı. Hayır hayatım, umurlarında bile olmadı. Başka otele geldik, bakıyoruz. Mürşit karısı arıyor herhalde diye düşündü. Kör karısını uzun uzun anlatmaya başladı. Bana o da vermeye mecbursunuz diye ısrar etmiş. Ama terbiyesiz katip, git istediğin yere şikayet et demiş. Havasız bir yermiş zaten. Aşırı sıcakmış. Gürültülüymüş. Sinemacılar çok kalabalıkmış. Sinemacılar belediyede çalışan genci heyecanlandırmışa benziyordu. Susuz Tepe'de film çeviriyorlar abi dedi neşeyle. Bugün malzeme götürmeye gittim. Çok kalabalıklar. Beyazıt Bey'in oteli full. Mürşit aman Özgür duymasın diye düşündü acı bir alaycılıkla. Çoktan duymuştur gerçi. Bu şehirde olan biten hiçbir şey kaçmıyor ondan. Sinemacılar geldiğinden beri kahrından kendini yiyip bitiriyordur. El alemin oteli full çeksin. Biz burada bedavaya bitlilerin ağız kokusunu çekelim diye söyleniyordur. İçinden oğluyla alay ediyordu ama bir yandan da hak veriyordu. Sinemacılar kalabalık olur. Su gibi para harcarlar. Artistleri görmek için otele doluşanların yediği içtiği de ayrı. Bir kere gelmişlerdi oradan biliyor. Bu da iyi bir hayat. Neden olmasın? Çeşit çeşit iyi hayat var dediği zamanlardı. Bir sinemacı grubu onun otelinde 25 gün kalmıştı. Otel itibarını yiyip bitirmemişti daha. Hala bir umut vardı gelecekten. Babasının böyle zamanlarda yaptığı gibi. O da köfteci İsmail'le anlaşmıştı. Lobiye yemek masaları kurdurmuştu. Tarihi bir filmdi. Artistler ata biniyorlardı. Ok atıyorlardı. Filmi Susuz Tepe'de değil, Tuzlukaya'da çekmişlerdi. O zamanlar Tuzlukaya'da zengin konakları yoktu. Tuz kaplı bembeyaz kayalar vardı. Şehir çok küçüktü. Bittiği yerde küçük bir tuzla vardı. Kayboldu. Pek çok şey kayboldu. Ağaçlar, Muharrem gazinosu, kilise. Mürşit artistleri memnun edemediğini hatırladı. Yaban mahallesinden gelen kadınların sayısını arttırdığı halde sürekli temizlikten şikayet etmişlerdi. Sadece temizlikten de değil, güneşten, gürültüden, banyodan, kokudan, her şeyden. Kış olsa soğuktan duramazlardı. Belki de giderlerdi. Sürekli şikayet ettiler ama durmadan da çay, kahve, bira içtiler. Ismarladıkları yemekleri bitirmediler. Tostlarından iki ısırık alıp bıraktılar. Mürşit Kibar'ın ısırılmış tostları, yüzünü duvara dönüp ayaküstü yediğini gördü. Açlıktan değildi, atamamaktandı. Kibar yiyecek hiçbir şey atamazdı. Ailesi kıtlıktan geliyor. Başkan sinemacıları ziyarete geldi. Yanında özel kalemi, kültür müdürü, encümen üyeleri filan. Artist göreceğiz diye hepsi nazlı kulaklarında. Ülkemizin, değerli sanatçılarının emrine amade olan, başkan şehrimize şeref veren misafirleri bir akşam yemekte ağırlamak istiyor. Her şeyi hesaba yazdırdılar. Giderlerken bıraktıkları parayı bankaya yatırması gerekti. Kasada o kadar nakit tutamazdı. Otele sinemacıların geldiğini babası da duymuştu. Memnundu. Çarpılmış ağzından güç bela çıkan anlaşılmaz cümlelerle mürşide akıl veriyordu. Hasta yatağında bile oteli yönetmeye kalkıyordu. Kazandığı paranın mürşidin aklını başına getireceğini sanıyordu. Oysa para aklını başına getirmedi ama çok işe yaradı. Peş peşe evlenen hasretle gurbetin düğün masrafları için sağa sola yaptığı borcun büyük kısmını bununla kapattı. Sinemacıların bıraktığı paradan Şükran'a iğne bile almadığını hatırladı. Şükran ağzını açıp da şunu istiyorum dememişti. Mürşitten hiçbir zaman kendisi için bir şey istememişti. O paradan Şükran'a bir kuruş bile harcamadığı için çok gecikmiş. Geciktiği için de değeri kalmamış bir üzüntü duydu. Merak etme hayatım dedi kör karısına. Soğuk ama nem yok, üşütmüyor. Kör karısına hayatım diyor diye düşündü. O Şükran'a hiç hayatım demedi. İsterdi. Ama istemekle olmuyor. İnsanın içinden gelmesi lazım. Körün içinden geliyor ki hayatım kelimesi ağzında parlak, dolgun bir şekeri emer gibi çıkıyor. Birden üzüntüyle öfke içinde yer değiştirdi. Hayatım diyememesi sanki Şükran'ın suçu. Sinemacıların geldiğini Şükran da duymuştur. Bu akşam eve erken giderse Ana oğlun yemek yediği sofraya o da oturursa. İkisi iki taraftan başlayacaklar baba olamayan babayı. Koca olamayan kocayı didiklemeye. Şükran tabii Beyazıt'ın otelinde kalırlar. Kaloriferi de var, lokantası da. Bir ızgara köfteye dünyanın parasını yazdırıyordur diye mırıldanacak. Şükran ancak mırıldanır. Sesini yükseltemez. Sesini yükseltmek yaratılışında yok. Mürşit'in bira bardağını her gördüğünde tezgahın altına saklayan Özgür, akşamları rakılar şişe şişe gidiyordur diyecek babasına laf sokacak. Beyazıt rakının hesabını tutmaya yetişemiyordur. Sen daha ipleme burayı. Ekmek kapımıza mı? İpleme. Özgür açık açık gagalayacak. Şükran mırıl mırıl didikleyecek. Böyle dağ taşa borç yaparak nereye kadar? Sefil olacağız sonunda. Sanki Şükran karşısındaymış gibi içi konuşmaya başladı birden. Sefiliz zaten Şükran. Biz sefilliğin dibine vuralı seneler oldu. Özgür'ün ara sıra dayısından harçlık aldığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Sefaletin daniskası bu işte. Yakışıklı oğlun dayısının en çirkin, en gerizekalı kızıyla evlenerek ödeyecek borcunu. Sen istediğin kadar akraba evliliği olmaz diye itiraz et. Hem bu da bir şey değil diye düşündü. Pek yakında Elvan'la kocası. Her market dönüşü bize uğramaya başlayacak. Kapının kenarına sessizce erzak dolu bir poşet bırakacaklar. Ne sen ağzını açacaksın, ne onlar bir şey söyleyecek. Poşet kor gibi duracak bir süre. Sonra soğuyacak. Alıp mutfağa götüreceksin. Neler getirmişler diye açıp bakacaksın. Eve geldiğimde sizi bu hale düşürdüğüm için yüzüme tükürmek isteyeceksin. Ama bana duyduğun eskimiş sevgi, bu sevgiden daha çok yetiştirilişin, yaratılışın sana engel olacak. Yerden göğe kadar haklısın Şükran. Ama ben bu dünyaya sığamıyorum. Bende bir acayiplik var. Gurur değil bu. Gurur olsa, yaşadığımız bu hayat, haysiyetime dokunuyor derdim. Sabahları erken uyanırdım. Eşek gibi çalışırdım. Ölümünü bekleyen bir kuş gibi, bankonun arkasına tünemezdim. Ben başka türlü olduğumdan sığamıyorum bu dünyaya Şükran. Ama nasıl bir başka türlü olduğumu ben de bilmiyorum. 17. ayrımın sonu. Sayfa 164.